Merhabalar değerli dostlar. Kur'an Dostları programında bir kez daha birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İnşallah gene gönüllerimize inşirah veren hoş istifadeli bir programda birlikteliğimiz başlıyor. Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki bizleri rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan 3 aylara bir kez daha eriştirdi. Bugün aynı zamanda Recep ayının ilk günündeyiz. Yarın inşallah Perşembe günü hep birlikte Regaib kandilini idrak edeceğiz. Kandilinizi şimdiden tebrik ediyorum. 3 ayların hepimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Değerli Kur'an dostları, Kur'an Dostları programımızda birlikteliğimize Kur'an ziyafetiyle başlayacağız. İstanbul'umuzdan Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Hafız Ferruh Muştuer hocamızdan Nisa suresinden ve sonrasında Ahzab suresinden ayet-i kerimeler dinleyeceğiz. Ve bu ayetlere bir yolculuğumuz olacak inşallah. Gene programımız içerisinde birbirinden değerli hocalarımızı siz değerli dostlarımızın evlerine, gönüllerine misafir etmeye devam edeceğiz. Şimdi vakit Kur'an vakti diyoruz ve Rabbimizin kelamını birlikte gönüllerimizin kapısını sonuna kadar açarak, radyomuzun sesini biraz daha artırarak birlikte dinliyoruz. Vakit Kur'an vakti, lütfen Kur'an'a buyurunuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا
Evet değerli dostlar, Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Geçmişlerimize ve bizlere rahmete, berekete vesile olsun. Feruh Muştiyar hocamız bizlere Nisa suresi 64 ila 70. ayetleri ve hemen sonrasında Ahzab suresinden 56. ayet-i kerimeyi tilavet ettiler. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Geçmişlerimize ve bizlere rahmet ve berekete vesile olsun inşallah. Değerli dostlar, bugün programımızda bu okunan ayet-i kerimelerden özellikle 65 ve 66. ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşacağım. Bu herkesin aslında dikkatini çekmek istediğim de bir konu. Benim son zamanlarda gördüğüm problemlerden birisi. tabi uzun süredir bu mevcut, ancak son zamanlarda daha fazla gördüm. Bu konuda dinleyicilerimizden, cemaatimizden mailler ve bu konuyla alakalı irtibat kuranlar oldu. Bu düşünce nedir? Şöyle ki, Kur'an'ı gerçekten çok ciddiye almamız gerektiği, ancak Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ikinci planda olduğudur. Ya da sünnetin sorgulanabilir olduğu veya hadislerin Kur'an'ın korunabildiği gibi korunup korunamadığı. Tüm hadis külliyatının sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasının korunup korunamaması meselesi. Felsefi bir yaklaşımla bile çeşitli türde eleştiriler yapılıyor. Yapılan eleştirilerden birisi bunu Kur'an'ın korunduğu gibi korunamamış olduğudur. Kur'an'ın korunduğu kadar iyi korunamadı. Bir diğer eleştiri ise hadislerin yahut sünnetin korunmuş olsa bile sevgili Peygamberimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı elçi yapan şey onun mesaj getirdiği gerçeğidir. Ve bu mesaj Kur'an'dır. Yani gözlerimizi bu armağan üzerinde tutmalıyız. Öncelik Kur'an'dır ve sünnetle dikkatimizi dağıtmamalıyız. Bir diğer eleştiri bu. Sünnet var ama hükümler ve söylenen Kur'an'ın uygulandığı kadar önemli değildir ve bu kadar etkisi yoktur. Bu da diğer bir eleştiri. Sünnet var ama hükümler ve söylenen ve söz sanatında da bir incelik vardır. Ama, fakat bunun gibi bağlaçlar kullanıldığında bundan önceki söyleneni çok dikkate alma, bundan sonra söylediklerimi dikkate al manası vardır. Sünnet var ama dediğiniz andan itibaren aslında şu demektir. Sünnet var gibi ama amadan itibaren beni dinle. Nedir o? Hükümler ve söylenen Kur'an'ın uygulandığı kadar önemli değildir. Hükümler ve söylenen Kur'an'ın uygulandığı kadar önemli değildir ve bu kadar etkisi yoktur. Hatta değerli dostlar, bazı insanlar daha bile ileri giderek sünneti kutsal bir rehberlik kaynağı olarak almanın şirk ile eş değer olduğunu söylüyorlar. Yani sünneti kutsal yahut sünneti rehber, Resulullah'ı hayatına rehber almanın, sünneti rehber kaynağı olarak almanın bir şirk olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü bu insanoğlunun davranışlarını alıyorsunuz ve Allah'ın sözleriyle eşit tutuyorsunuz. Çünkü Resulullah'ın davranışlarını almak, Allah'ın sözleriyle bir insanın davranışlarını eşit tutmak olarak ifade eden bir eleştiri. Ve bu gibi argümanlar etrafta dolanıyor. Televizyonda programlar yapılıyor üzerinde ve konuyla ilgili hani ilk defa belki dikkat çekilmesi gerektiği hususu. Çünkü şöyle bir durumda göz ardı edilmemesi lazım. Ayet ve hadisler değil. Hadisleri ve sünneti yok saymak bugüne kadar kabul edilmiş bir mevzu değil. Kabul edilmiş bir mevzu olmadığı için televizyonların bunu konu edinmesi ve bu konuda konuşacak Kur'an'ı sadece gündeme alıp hadis ve sünnetleri göz ardı edecek insanların gündemde tutulması da bir nevi reyting konusu. O yüzden bu tür insanlara öncelik verilmesi, reyting kaygısı ve reyting düşüncesi. Bunlar internette yazılıyorlar. Bunları ileri süren insanlar var ve bunları televizyonlarda çokça, sıkça dile getiriyorlar. Ama şahsen size şunu söylemek isterim değerli dostlar. Tahmini 30 sene önce hani Kur'an talebesi olduğumda ilk öğrendiğim derslerden birisi sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin en iyi ve en güçlü savunucusunun aslında Kur'an olduğuydu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin en iyi ve en güçlü savunucusu Kur'an'dır. Sünnet mirasının bizzat Allah'ın kitabından daha iyi bir savunması yoktur. Diğer bir deyişle, diğer bir ifadeyle, bir kişinin Kur'an'a inanıyorum deyip sünnete inanmıyorum demesinin bir yolu yoktur. Bunu söyleyebilmelerinin aslında tek yolu Kur'an'ı araştırıp öğrenmiyor olmalarıdır. Konuyla alakalı sadece Kur'an'dan belli ayet numaralarını ezberlemiş olmaları, hani numara hafızı olmaları ya da her söylediğini ciddiye almamaları. Size bununla ilgili bu programımızda Kur'an dostlarında sadece bir örnek vermek istiyorum. Kur'an'ın sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin bütünlüğünü nasıl koruduğuyla ilgili. İşte bu okunan ayet-i kerimelerden Nisa suresi 65 ve 66. ayeti kerimeleri sizlerle paylaşarak Kur'an'ın sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin bütünlüğünü nasıl koruduğunu birlikte bu ayetlerde inşallah görmüş olacağız. Sünnetin görünümü aslında değerli dostlar Kur'an'ın hayata aktarılmış halidir. Sünnet aslında Kur'an'ın hayata aktarılmış halidir. Bu böyledir. Kur'an'ın sözlerle bir insanoğlunun hayatına aktarılmış hali sünnettir. Çünkü sünnet sadece sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri değildir, eylemleridir de. Bugün ele almak istediğim konu Resulullah'ın kural koymasıdır. Çünkü felsefi savlardan birisi Allah'ın kural koyma yetkisi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse yalnızca Allah'ın kuludur, elçisidir, kurallara karar verme veya hüküm verme yetkisine sahip değildir. Kurallar yalnızca Allah'tan gelir. Bu yüzden sünnet ikinci plandadır. Kur'ansa ilk plandadır. Bakınız değerli dostlar. Bu ilk bakışta güçlü bir sav gibi duruyor. Eminim duyduğunuz zaman bundan rahatsız oldunuz ama gayet mantıklı ve güçlü bir savunma gibi duruyor. Allah'ın bu konuya Kur'an'da bir yerde cevap verdiğini açıklamak istiyorum. Nisa suresinde geçiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, aksi halde ve Rabbine andolsun ki, bu ayetler Nisa suresi 65. ve 66. ayetler ve bunlar karmaşık bir şekilde birbiriyle bağlıdırlar. Burada Kur'an'da nadir olan bir durum var değerli dostlar. 65. ayette Allah Azze ve Celle kendisi üzerine yemin ediyor. Değerli dostlar, Allah zaman üzerine yemin eder. Gökyüzü üzerine yemin eder. Güneş üzerine yemin eder. Sabah üzerine yemin eder. Yıldızların yerleştirilmesi üzerine yemin eder. Bunlar Allah'ın muazzam yarattıklarıdır. Ama burası Kur'an'da eşine rastlanmayan yerlerden birisidir. Nisa 65. ayet. Allah bu konuyu vurgulamak için ve söylenen şeyin değeri ve gücü hakkında bize bir fikir vermek için bu yaratılmışların hiçbirisinin yeteri kadar muazzam olmadığına karar vermiştir. Ve Rabbike demiştir. Rabbin üzerine yemin ederim. Devam etmeden önce yemin etmenin amacıyla ilgili bir ön bilgi de vermek isterim. Rabbin üzerine yemin ederim diyor. Ve Rabbike. Rabbin üzerine yemin ederim. Kur'an'da yemin edilmesinin çeşitli sebepleri vardır değerli Kur'an dostları. Bu konuyla ilgili çok hızlı bir şekilde bahsedeceğim. İlk sebep öfkeli olmanızdır. Hani dur yapma şunu. Yemin ediyorum durmazsan fena olur. Yani yemin ederim demeniz aslında burada bir öfke ifadesi olabilir. Yemin etmenin bir başka amacı ise ilginizi çekmektir. Bu Arap kültüründe yaygındır. Diğer kültürlerde, bizim kültürümüzde o kadar yoktur ama eski Arap kültüründe yemin ediyorsanız insanların dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz demektir. Genellikle de insanların ilgisini çekecek bir şey üzerine yemin edersiniz. Örneğin, hani gelecek sabah üzerine yemin ederim. Böylece herkes, aman ya Rabbi, yarın sabah kötü bir şey olacak, gidip dinlesem iyi olur diye düşünür. Arap kültüründe bu böyledir. Dikkat çekmeye çalışıyorlar. Bizim bunu yapma yolumuz, hani bizim kültürümüzde, affedersiniz, lütfen beni dinler misiniz? Beni dinleyebilir misiniz? Önemli bir duyurum var. Lütfen, hani kibarca, insanların dikkatini çekmeye çalışmak, insanların dikkat çekme yolu bizde budur. Ancak Arap kültüründe ifade ettiğim gibi yemin bir dikkat çekme şeklidir. Ve kıymetli dostlar, bir yemin hakkında düşünmenin bir diğer kolay yolu ise size inanılmadığı zaman yemin edersiniz. Neden geç kaldın diye sorduklarında çok trafik vardı. Baktınız ki karşınızda insan inanmadı. Dersiniz ki yemin ederim, Allah'a yemin ederim çok trafik vardı. Yani inanılmadığı zaman bu bir inanma ifadesidir. Yemin ediyorsunuz çünkü size inanılmıyor. Sizi dinleyen birisi söylediğiniz şeyin gerçek olduğundan emin değil. Ama Kur'an başka bir boyut ekliyor değerli dostlar. Bunların hepsi doğru ancak Kur'an yemin etmeye bir boyut daha ekliyor. Başka bir yerde böyle bir şey yok. Kur'an'ın eklediği boyut iki parçalı. Bir, üzerine yemin ettiği şey. İki, yeminin konusu. Buna bir misal verecek olursak. Allah zaman üzerine yemin ediyor. Bu üzerine yemin ettiği şey bu zaman. Yeminin konusu ise insanların ziyanda olduğu. Yemin ettiği şey zaman, konusu ise insanların ziyanda olduğu. Yani yemin edilen şey ve yeminin konusu var. Allah'ın Kur'an'da yaptığı şey üzerine yemin edilen şeyi almak ve bunu konu için bir ispat haline getirmektir. Gene bir misalle bunu açıklamak isterim. Asr suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. Asra, zamana yemin ederim ki innel insane lefi husur. İnsan gerçekten ziyan içindedir. İnsanların ziyanda olduğunun en büyük ispatı nedir değerli dostlar? Zamanlarının tükeniyor olması. Bakınız, çok fazla para kazanabilirsin ama zaman kazanamazsın. Güç kazanabilirsin ama zaman kazanamazsın. Zamana hiçbir zaman sahip de olamazsın. Mala mülke sahip olabilirsin. Eşyalara sahip olabilirsin, kıyafetlere sahip olabilirsin, paraya, pula sahip olabilirsin ama bir dakikaya bile sahip olamazsın. Bir saniye, bir saliseye bile sahip olamazsın. Sahibi haline gelemezsin. Bu sana bağlı bir şey değil. Yani insanın ziyanda olduğunun en üst düzeyde ispatı nedir? Zamandır. Yani üzerine yemin ettiği şeyler devamında gelen şeylerin ispatıdır. Bu ayete gelecek olursak, Nisa suresi 65. ayet. Yaratılmışlar içinde hiçbir şey söylenmek üzere olan şeyi ispata yetecek kadar güçlü değildir. Yaratılmışlar içinde hiçbir şey söylenmek üzere olan şeyi ispata yetecek kadar güçlü değildir. Çok güçlü bir şey gelecek. Çünkü Cenab-ı Hak ve Rabbike, Rabbinin üzerine yemin olsun ki diyerek kendi üzerine yeminle başlıyor ve gerçekten çok dikkat çekici bir ayet geliyor. Söylemek üzere olduğu şeyi gerçek manada ispatlayabilecek olan tek şey kendisidir. O kendisini bir ispat olarak kullanıyor. Söylemek üzere olduğu şey için. Fela, yani hayır dediği zaman fela ve rabbike ve rabbike, hayır ve rabbike, yani Rabbinin üzerine yemin ederim. Bu arada Rabbike'deki ke eki senin Rabbin. Hani bugün görmüş olduğunuz gibi bağlantılı olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gidiyor. Yani buradaki yemin Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le doğrudan bir konuşmadır. Biz dolaylı muhataplarız. Bu ayetin doğrudan muhatabı Allah'ın elçisi, sevgili peygamberimiz, Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Fela ve Rabbike. Peki, yani peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok güçlü bir şey söylenmek üzere ve bunun kanıtı ve şahidi Allah'ın ta kendisidir. Allah söylemek üzere olduğu şeye kendisi şahitlik ediyor. Söylemek üzere olduğu şey nedir? Söylediği ilk şey, la yu'minune fela ve rabbike, hayır, Rabbinin üzerine yemin ederim. La yu'minune, iman etmiş olamazlar. Allah Allah. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verecek olduğu büyük hakikat nedir? Devamı, iman etmiş olmazlar. Değerli Kur'an dostları, hiçbirimiz o iman etmiş olmazların bir parçası olmak istemeyiz. Allah'ın Kur'an'da kendisi üzerine yemin etme zahmetini göstermesi ve başka bir şey üzerine bile değil, kendisi üzerine yemin etmesi, kendisini en büyük şahit ve kanıt yapması ve bundan sonra iman etmiş olmazlar demesi, öyle insanlarla ilgili konuşuyor olmalı ki Allah Azze ve Celle, ona göre onların hiç ama hiç azıcık bile iman kırıntıları olmasın. Bu birisine veya birilerine imanının olmadığını söylemek için müthiş ve çok güçlü bir ifade. Kur'an'ın hiçbir yerinde bir kimsenin imanının olmadığını söylemenin daha güçlü bir yolu olmadığını buradan, bu ayetten bir kez daha görüyoruz. Bu kadarını okuduktan sonra gerçekten endişelenmeliyiz. Çünkü bunların kimler olduğunu henüz Cenab-ı Hak söylemedi. Fela, hayır ve rabbike, senin Rabbinin üzerine yemin ederim ki la yu'minune, iman etmiş olamazlar. Sonra bakınız, bunların kimler olduğunu öğreneceğiz. Sadece iman etmiş olmadıklarını söylüyor. Ayetin bu kısmına kadar kim olduklarını bilmiyoruz. Ayetin devamından öğrensek bunu çok iyi olur. Çünkü bu kişiler çok ama çok ciddi bir belanın içindeler. Devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "La yu'minuna hatta yuhakkimuke." Şunu yapana dek iman etmiş olmazlar. Nedir ya Rabbi? Hatta yuhakkimuke. Seni hakem tayin edene kadar. Hakkeme. Birisini hakem yapmak demektir. Birisini karar verici yapmaktır. Hukm kelimesi kada kelimesinden farklıdır. Kada aslında karar anlamında gelir. Mesela kadı bir hakimdir ve kada yapar. Yani karar verir. Hukm ise aslında hikmet ile alınmış bir karar ve bir muhakemedir. Çünkü hükm kelimesi hangi kelimeyle aynı kökten gelir? Hikmet kelimesiyle değerli dostlar. Yani hüküm yaptığın zaman aslında hikmetle dolu bir karar veriyorsundur. Şimdi bunu bu manada ele alacağım. Seni sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli bir karar verici yapana kadar. Seni hikmetli bir karar verici yapana kadar. Çünkü yuhakkimuke kelimesinde sevgili peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten hikmetle dolu olarak beyan edilmiş. Bakınız değerli dostlar, yalnızca karar verici değil, aynı zamanda hikmetle dolu. Hani size birilerinin kararların peygamber tarafından değil, Allah tarafından, Kur'an tarafından verilmesi gerektiğini iddia ettiğini söylemiştim. Ve son karar vericinin Kur'an olması gerekir. Kur'an şöyle demiyor değerli dostlar. Kur'an'ı karar verici yapana kadar iman etmiş olmazlar diye bir ayet yok. Vahyi son karar verici yapana kadar iman etmiş olmazlar da demiyor. Yani Resulullah'sız bir vahiy ile inşa projesi yürütenlere Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onların iman kırıntıları bile yoktur ve kendi üzerine yemin ediyor. Sen sallallahu aleyhi ve sellem karar verici olana kadar, bu ne kadar kişisel değil mi? Ona doğrudan söylüyor Cenab-ı Hak, sen yaptıkları her şey hakkında hakim olarak kabullenilene kadar iman kırıntıları bile yoktur. Bu ayete devam etmeden önce bu çok önemli kavramla ilgili düşünmenizi istirham edeceğim. Değerli dostlar, Kur'an bizim için bir kitaptır. Sünnetse kitaplar demetidir. İnsanlar, bakınız, hani sünnetle ilgili düşündüklerinde diğer şeyler arasından hadis kitaplarını düşünüyorlar. Buhari, Müslim, Tirmizi vesaire. Bu, yani bu Kur'an ve bu ne? Sünnet. Hani kütüphanemizde iki ayrı bölüm gibi. Kur'an bölümü ve sünnet, hadisler bölümü gibi. Şimdi şunu düşünmenizi istirham ediyorum. Sahabe-i kiram efendilerimizi bir düşünelim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh efendilerimiz. Hani yanı başımızda olsalar. Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz ve diğer sahabi efendilerimiz Kur'an hakkında düşündüğü zaman acaba ne düşünür? Bakınız, ortada yazılı kitaplar ve ayetleri mi düşünür? Bir kitap hakkında düşünmez. Ortada bir kitap yok. Kur'an hakkında düşündüğü zaman Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve sahabi efendilerimiz Kur'an hakkında düşündüğü zaman düşüncelerinde kimin sesi yankılanır? Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Peki sünnet hakkında düşündüğü zaman ne düşünür bu sahabi efendilerimiz? Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi. Sahabe için Kur'an ve sünnet aynı ağızdan çıkmıştır. Kur'an ve sünnet onun için aynı kişidir. Kur'an dendiği zaman Resulullah'tan ayrı bir şey, Resulullah dendiği zaman Kur'an'dan ayrı bir şey asla düşünülmemiş ve düşünmemişler. Her ikisi Kur'an ve sünnet onlar için aynı kişidir ki bizim için de müthiş bir örnektir. Görüyor musunuz? Müminlerin annesinin tarif ettiği gibi yürüyen Kur'an, karakteri Kur'an'ın kendisiydi. Hayatı Kur'an, vasiyeti Kur'an, mirası Kur'an'dı. Kur'an'ın hayata geldiğini görmek istiyorsanız, Kur'an'ın aramızda, Kur'an'ın hayatta yaşanmışını görmek istiyorsanız, Kur'an'ın bir insan olduğunu görmek istiyorsanız, sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselama bakarsınız. Onlar için bunlar kütüphanenin iki ayrı bölümü değildi. Her ikisi de bir kişiydi. Kesinlikle ama kesinlikle ayrılmazdı. Biz ise değerli dostlar, şu an bu bir kaynaktır, bu ise başka bir kaynaktır diye düşünüyoruz. Bu iki şeyi ayırmışız. Diyor ki ayette Cenab-ı Hak, hatta yuhakkimuke, seni karar verici yapana kadar, fîmâ şecera beynehum. Bakınız ne kadar muhteşem bir dil. Diyor ki, buyuruyor ki Cenab-ı Hak, seni karar verici yapana kadar aralarında her ne çıkarsa çıksın. Şecera ne demek? Ağaç demek. Fiil olarak ise yerden çıkan şeyi ifade eder. Bir yerin altında olan şeyler var, bir de değerli dostlar daha sonra yerin altından çıkacak olan şeyler var, değil mi? Bu ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, yerin altından şu ana kadar ne gelmişse, hangi meseleler ortaya çıkmışsa ve gelecekte hangi meseleler ortaya çıkacaksa, bunların tümünde kimin karar veriyor olması gerekir? Cevap çok net. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu ayetle Kur'an sünnetten ayrılamaz hale geliyor. Kıymetli dostlar, bunlar kural koymanın iki ayrı kaynağı değildir. Bunlar aslında birdir ve aynıdır. Kur'an aslında sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olmaksızın anlaşılamaz. Nasıl anlayabilirsin ki? Hatta yuhakkimuke fîmâ şecera beynehum, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılana kadar. Ama bu yeterli değil. Allah bu ayette bunun yeterli olmadığını söylüyor. Birisi gelip, tamam, nasıl olmam gerektiği konusunda veya hangi kararı vermem gerektiği konusunda sünnetin karar vermesine izin vereceğim, bakınız, dese bile bu yeterli değildir. Tamam, peki nasıl olmam gerektiği konusunda veya hangi kararı vermem gerektiği konusunda sünnetin karar vermesine izin vereceğim dese bile bu yeterli değildir. Bundan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Sonra senin verdiğin karar hakkında içlerinde hiçbir gerginlik veya rahatsızlık duymazlar. Mimme kadayte, şunun farkına varın. Nedir o? Şunun farkına varın. Mimme hakemte demek yerine. Çünkü önceki kelime yuhakkimu keydi, hükmdü. Burada ise Cenab-ı Hak bir değişiklik yapıyor. Mimme kadayte diyor. Ne karar vermişsen, kada kelimesi size söylediğim gibi herhangi bir karardır. Hikmet nedir veya hukm? Bir karar verilmiş. Bu neden önemli biliyor musunuz? Çünkü değerli dostlar, burada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, insanlar senin yaptıklarında bir hikmet görseler de, görmeseler de, ne karar verirsen ver, nasıl bir kaza, karar yaparsan yap, senin kararın konusunda içlerinde bir rahatsızlık duymasalar onlar için iyi olur. Ve yüsellimu teslime. Bu arada Arap dili muazzamdır. Burada ileri seviyede dil bilimsel meseleler var ama onlarla bu programda çok da sizi boğmak istemiyorum. Bir kullanım vardır. Mimme kadaytehu. Karar verdiğin şey neyse belirlidir. Ama hu zamiri yok. Mimme kadayte diyor. Vereceğin kararların ucu açıktır. Bir meseleyle sınırlı değildir dermişçesine. Adeta herhangi bir konuda sen karar verdiğin zaman tamamdır der gibi. Ayet mimme kadayte hu olsaydı hu bir sınırlama getirirdi. Ayetse mimme kadayte'dir. Sona eklenmiş bir zamir yok. Bu ise daha ucu açık hale getiriyor. Bakınız, ne karar verirsen sallallahu aleyhi ve sellem odur buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve bundan sonra son olarak bu ayetin son kısmıyla programımızı nihayete doğru ulaştıralım. Son kısmı teslimiyetle ilgili. Müthiş. Kıymetli dostlar, teslimiyet kelimesinin Arapçası nedir? Teslimiyet için Arapçada kullanılan kelime İslam'dır. İslam kelimesi için bir alternatif de teslim'dir. Teslim iki yönden farklıdır. Teslim daha güçlü olmasıyla daha farklıdır. Sıradan bir teslimiyetle teslimiyetin olağanüstü bir türü gibi. Ayrıca teslim süreklidir. İslam bir seferliktir. Teslim sürekli, İslam bir seferlik. Ey Habibim, Resulüm, sen bir karar verdikten sonra وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا kendilerini kesinlikle ve sürekli olarak teslimiyete bırakırlar. Ayetin aynı zamanda mucizevi bir yönünü, günümüze ve sonrasına da bakan bir yönünü görüyoruz değerli dostlar. Bakınız, yüsellimu kelimesi de yeterli olabilirdi. Ancak Allah Azze ve Celle yüsellimu teslimen kısmını eklemiştir. Bu da Arap gramerinin diğer bir parçasıdır. Buna mef'ul mutlak denir. Bu da en büyük teslimiyet, yani teslimiyet üstüne teslimiyet demektir. Kesinlikle ve tamamen bir teslimiyet olması gerekiyor. Ama neye? Neye? Teslimiyet hakkında düşündüğünüzde hep Allah'a teslimiyetle ilgili düşünürsünüz. İslam'da İrademizi Allah'ın iradesine teslim ederiz. Peki, kıymetli dostlar, bu ayette neye teslim ediliyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından verilen karara ve görmeseniz bile onun hikmetine. Eğer hikmeti görebilseydiniz o bir hukm olurdu, hakemte olurdu ama bu kadayte ve bu yalnızca tek seferlik bir teslimiyet değildir. Sürekli bir teslimiyettir ve diğer hiçbir teslimiyet gibi olmayan bir teslimiyettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kararına çok fazla güven duymalısınız ve onun kararıyla ilgili rahat hissetmiyorsanız Allah yemin ediyor ki imanınız yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kararına çok fazla güven duymalısınız ve onun kararıyla ilgili rahat hissetmiyorsanız Allah bizzat kendi üzerine yemin ediyor ki imanınız yoktur. İman kırıntısı dahi yoktur. Ki Allah bizi onlardan yapmasın. Kıymetli dostlar, son olarak şunu ifade etmek isterim. Ayet-i Kerime'de ifade buyruluyor. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرْ Ey Habibim, Resulüm, de ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Bu ayet-i kerimenin net bir ifadesidir ki, net bir izahıdır ki, evet, Resulullah da bizim gibi Allah'a bir kul, bir beşer. Ama unutmamamız gereken bir husus, o bize Resul. Allah'a bir beşer, bir kul ama bize Resul. O yüzden Resulullah'ın adını anarken edebimizi bir kez daha gözden geçirmemiz icap eder diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak istifadeye vesile eylesin. Programımızı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle nihayete erdireceğiz. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizlere tanıtan ayetlerle sizleri baş başa bırakacağım. İnşallah ilerleyen sohbetlerde, programlarımızda gene sizlerden gelen suallere gücümüz nispetinde cevap vermeye gayret edeceğiz. Tekrar görüşene dek sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم أكرمكم عندنا خبير بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الودود أم كان من وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.